Ayrım 26.
Sam nerede diye sordu sonunda Frodo. Diğerlerinin hepsi iyi mi? Evet, hepsi gayet iyiler diye cevap verdi Gandalf. Sam buradaydı. Yarım saat kadar önce biraz dinlensin diye ben yolladım. Geçitte neler oldu dedi Frodo. Nedense her şey çok muğlaktı. Hala da öyle. Evet, öyle olmalı. Solmaya başlamıştın diye cevap verdi Gandalf. O yara sonunda seni mağlup ediyordu. Birkaç saat daha geçse sana biz de yardım edemeyecektik. Fakat sen de az kuvvetli sayılmazsın sevgili hobbitim. Höyükte de ispat etmiş olduğun gibi. Orada kıl payıyla kurtulmuşsunuz. Belki de bütün olanlar arasında en tehlikelisi oydu. Keşke Fırtına Tepesi'nde de kendini tutabilseydin. Daha şimdiden epey şey biliyor gibisin dedi Frodo. Diğerlerine höyüğü anlatmadım. İlk başta çok korkunç geliyordu. Sonra da düşünecek başka şeyler çıktı. Sen bunu nereden biliyorsun? Uykunda uzun uzun konuştun Frodo dedi Gandalf yumuşak bir sesle. Ayrıca zihnini ve hafızanı okumam da zor olmadı. Endişelenme. Az önce saçma sapan dedim ama ciddi değildim. Seni takdir ediyorum, diğerlerini de. Böylesine tehlikelerden geçerek yüzüğü de kaybetmeden buraya kadar gelmek az iş değil. Yol gezer olmasa asla başaramazdık dedi Frodo. Fakat seni çok aradık. Sen olmayınca ne yapacağımı bilemedim. Geciktirildim dedi Gandalf. Bu da neredeyse felaketimiz oluyordu. Gerçi pek de emin değilim. Belki böylesi daha iyi olmuştur. Artık neler olduğunu bana da anlatsan. Vakti gelince. Senin bugün konuşman ve üzülmen yasak. Elrond'un emri bu. Fakat konuşmak beni bir o kadar yorucu olan düşünmek veya merak etmekten alıkoyacak dedi Frodo. Artık tamamen uyandım ve açıklanması gereken bir sürü şey hatırlıyorum. Sen neden geciktin? En azından bunu söylemelisin bana. Çok yakında bütün istediklerini duyacaksın dedi Gandalf. Sen yeterince iyileşince hemen divanı toplayacağız. Şimdilik sadece hapsedildiğini söylemekle yetineyim. Sen mi? Diye bağırdı Frodo. Evet ben, Gri Gandalf dedi büyücü ciddiyetle. Dünyada iyisiyle kötüsüyle birçok güç vardır. Bazıları benden daha kudretli. Bazılarına karşı gücüm henüz sınanmadı. Fakat vaktim yaklaşıyor. Morgul hükümdarı ve kara süvarileri ortaya çıktılar. Savaş kapıda. O halde ben onlarla karşılaşmadan önce de süvarileri biliyordun, öyle mi? Evet, onları biliyordum. Hatta sana da bir sefer onlardan söz ettim. Kara süvariler yüzük tayflarıdır. Yüzüklerin efendisinin 9 hizmetkarı. Fakat onların yeniden uyandıklarını bilmiyordum. Yoksa seni alıp hemen kaçardım. Haziranda senin yanından ayrıldıktan sonra onların haberini aldım. Ama bu öykü sonraya kalsın. Şimdilik Aragorn sayesinde büyük bir felaketten kurtulduk. Evet dedi Frodo. Bizi yol gezer kurtardı. Halbuki ilk başlarda ondan korkmuştum. Sanırım Sam ona asla tam olarak güvenemedi. En azından Glorfindel ile karşılaşıncaya kadar. Gandalf gülümsedi. Sam meselesini anlattılar dedi. Artık kuşku duymuyor. Memnun oldum dedi Frodo. Çünkü yol gezerden pek hoşlanmaya başladım. Hoşlanmak lafı doğru olmadı aslında. Yani zaman zaman garip ve sert olsa da seviyorum onu. Hatta bazen bana seni hatırlatıyor. Büyük ahali arasında böylelerinin de olduğunu bilmezdim. Ne bileyim sadece büyük ve biraz da aptal olduklarını düşünürdüm. Kaymak pürüzü gibi iyi kalpli ve aptal. Ya da Bil Eğrelti gibi aptal ve kötü. Ama zaten biz şairde insanlar hakkında pek fazla şey bilmeyiz. Olsa olsa Brilileri biraz tanırız belki, o kadar. Eğer yaşlı Arp adama aptal diyorsan onları bile pek tanımıyorsun demektir, dedi Gandalf. Kendi çerçevesinde aklı gayet iyi çalışır Arp adamın. Konuştuğundan daha az ve daha yavaş düşünür. Yine de yavaş yavaş ölçe biçe taş duvarın gerisini bile görebilir. Brililerin deyimiyle. Fakat Orta Dünya'da Arathorn oğlu Aragorn gibisini zor bulursun artık. Denizi aşıp gelmiş kralların soyu hemen hemen tükendi. Belki de bu yüzük savaşı onların son maceraları olur. Yani yol gezer gerçekten de eski kralların halkından mı geliyor dedi Frodo hayretle. Hepsinin uzun bir süre önce yok olduklarını zannediyordum. Onun sadece bir kolcu olduğunu sanmıştım. Sadece kolcu mu diye bağırdı Gandalf. Frodocuğum, kolcu dediklerin tam da budur zaten. Büyük bir halkın, batı insanlarının kuzeydeki son kalıntıları. Bana daha önce de yardım etmişlerdi. Önümüzdeki günlerde onların yardımına yine ihtiyacım olacak. Çünkü Ayrık Vadi'ye vardık. Ama henüz yüzüğün yolculuğu bitmedi. Galiba öyle dedi Frodo. Fakat şu ana kadar tek düşüncem buraya varmaktı. Ve umarım benim yola devam etmem gerekmiyordur. Böyle yatıp dinlenmek bile çok hoş. Bir aydır sürgünde maceralar içindeydim. Bu kadarı bana yeter de artar. Susup gözlerini kapattı. Bir süre sonra yeniden konuştu. Hesap ediyorum da dedi. Ekim'in 24'üne çıkamıyorum bir türlü. Ayın 21'i olmalı. Nehir geçidine ayın 20'sinde varmışızdır. Sen gerektiğinden fazla konuşup hesap yaptın zaten dedi Gandalf. Yan tarafında omzun nasıl şimdi? Bilmiyorum diye cevap verdi Frodo. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ki bu da bir ilerleme sayılır ama bir gayret gösterdi. Kolumu yeniden biraz oynatabiliyorum. Evet, yeniden canlanıyorum. Soğuk değil diye ekledi sağ eliyle sol eline dokunarak. Âlâ dedi Gandalf. Hızla iyileşiyor. Çok yakında yine turp gibi olacaksın. Seni Elrond tedavi etti. Buraya getirildiğinden beri günlerdir seninle ilgileniyor. Günlerdir mi? 4 gece 3 gün tamı tamına. Elfler seni geçitten ayın 20'si gecesi getirdi. Hesabını ondan karıştırıyorsun. Senin için çok endişelendik. Sam de haber getirip götürmek dışında gece gündüz hemen hemen hiç yanından ayrılmadı. Elrond şifanın ustasıdır. Fakat düşmanımızın silahları ölüm saçar. Doğrusunu söylemek gerekirse benim çok az ümidim vardı. Çünkü kapanmış yaranın içinde hala bıçağın bir parçasının kaldığını tahmin ediyordum. Ama dün akşama kadar bir türlü bulamadık. Sonra Elrond bir kıymık bulup çıkarttı. Derinlere gömülmüş, içeri doğru işliyordu. Frodo yol gezerin ellerinde yok olan o ucu çentikli, insafsız bıçağı hatırlayarak ürperdi. Korkma dedi Gandalf. Bir şey yok artık. Eridi gitti. Zaten anlaşılan hobbitler de solup yok olmaya pek meraklı değiller. Büyük ahaliden nice güçlü savaşçılar tanırım ki senin 17 gün taşıdığın o kıymıkla çabucak devrilirlerdi. Bana ne yapacaklardı diye sordu Frodo. Süvariler ne yapmaya çalışıyordu? Yaranın içinde kırılacak şekilde yapılmış Morgul bıçağıyla kalbinden vurmaya çalıştılar. Eğer başarsalardı sen de onlar gibi olacaktın. Ama onlardan daha güçsüz ve onların emrinde. Karanlıklar Efendisi'nin hükmü altında bir hayalete dönüşecektin. Yüzüğünü alıkoymaya kalkışmanın acısını çıkartacaktı senden. Tabii yüzükten uzak kalıp onun parmağında görmenden daha büyük bir eziyet bulabilirse. Şükürler olsun ki tehlikenin korkunçluğundan haberim olmuş, dedi Frodo zayıf bir sesle. Ölesiye korkuyordum elbette. Ama bu kadarını bilseydim belki kıpırdamaya bile cesaretim kalmazdı. Kurtulmuş olmam bir mucize. Evet, ya kader ya da talih yardımcın oldu dedi Gandalf. Ve tabii cesaretinde. Çünkü kalbinden değil sadece omzundan vurabildiler. Bu da sonuna kadar karşı koyman sayesinde oldu. Ama deyim yerindeyse kıl payıyla kurtulmuşsun. En çok da yüzüğü taktığın zamanlar tehlikedeydin. Çünkü o zaman sen de yarı yarıya hayalet dünyasının içine girmiş oluyordun. Ve orada seni ellerine geçirebilirlerdi. Sen onları görebiliyordun, onlar da seni. Biliyorum dedi Frodo. Onlara bakmak bile korkunçtu. Fakat neden hepimiz onların atlarını görebiliyoruz? Çünkü onlar gerçek at. Tıpkı canlılarla bir işleri olduğu zaman hiçliklerine şekil verebilmek için giydikleri kara giysilerin de gerçek giysiler olması gibi. O halde bu kara atlar böyle binicilere nasıl dayanabiliyorlar? Bütün öbür hayvanlar onlar yaklaşınca çılgına dönüyorlar. Hatta Glorfindel'in elf atı bile. Köpekler uluyor, kazlar avaz avaz bağırıyor onlara. Ama bu atlar Mordor'daki Karanlıklar Efendisi'ne hizmet için üretilip yetiştiriliyorlar. Hizmetkarlarıyla kölelerinin hepsi hayalet değil ki. Orklarla troller var, börülerle kurt adamlar var ve eskiden beridir olduğu gibi bugün de güneş altında kanlı canlı yaşayıp yine de onun emri altında olan savaşçısıyla, kralıyla bir sürü insan var. Her geçen gün de sayıları artmakta. Peki ya Ayrık Vadi ve elfler? Ayrık Vadi emniyette mi? Evet, şimdilik. Geri kalan her yer fethedilinceye kadar. Elfler Karanlıklar Efendisi'nden korkabilirler, ondan kaçabilirler. Ama bir daha asla ne onu dinleyecek ne de hizmet edeceklerdir. Ve onun can düşmanlarından bir kısmı hala burada, Ayrık Vadi'de yaşamakta. Elf bilgeleri en uzaktaki denizlerin gerisinden gelen Eldar beyleri. Onlar yüzük tayflarından korkmazlar. Çünkü kutlu diyardan gelenler her iki dünyada birden yaşar ve hem görünen hem de görünmeyene karşı büyük kudretleri vardır. Parlayan ve diğerleri gibi solmayan beyaz bir silüet görür gibi olmuştum. Demek Glorfindel miydi o? Evet, onu bir an için öbür taraftaki haliyle görmüşsün. İlk doğanların en güçlülerindendir. Bir elf beyidir Glorfindel. Prensler yetiştiren bir soydan gelir. Gerçekten de Ayrık Vadide Mordor'un gücüne bir süre karşı koyacak bir kudret mevcut. Başka yerlerde de başka kudretler var hala. Shire'da da farklı türden bir kudret var. Fakat işler böyle devam ederse kısa bir süre sonra tüm bu yerler kuşatma altındaki adalara dönüşecek. Karanlıklar Efendisi tüm gücünü ortaya koyuyor. Aniden ayağa kalktı. Sakalları tel gibi sertleşiverip dümdüz olmuş çenesini ileri çıkartarak "Yine de," dedi, "cesaretimizi kaybetmememiz gerek. Çok yakında iyileşeceksin. Ben konuşa konuşa seni öldürmezsem tabii. Artık ayrık vadidesin ve şimdilik hiçbir konuda endişelenmene gerek yok." "Cesaretim yok ki kaybedeyim," dedi Frodo. "Ama şu anda endişeli değilim. Bana arkadaşlarımdan bir haber ver. Bir de geçitteki meselenin sonunu anlat. Deminden beri bunları soruyorum. Şimdilik bu kadarı yeter de artar bana. Ondan sonra tekrar bir uyurum herhalde. Fakat sen anlatacaklarını bitirmeden gözlerimi bile kırpmam." Gandalf sandalyesini yatağın kenarına çekti ve Frodo'yu şöyle güzelce bir süzdü. Yüzüne renk gelmiş, gözleri berraklaşmış, tam anlamıyla uyanmış ve idraka açılmıştı. Gülümsüyordu ve eni konu iyileşmiş görünüyordu. Fakat büyücünün gözüne çarpan belli belirsiz bir değişiklik vardı Frodo'da. Sanki tüm gövdesi, özellikle de yatak örtüsünün üzerinde duran sol eli çok çok azıcık şeffaflaşmış gibiydi. "Eh, buna şaşmamak lazım," dedi Gandalf kendi kendine. "Daha yolun yarısına bile gelmedi ve sonunda ne olacağını Elrond bile kestiremez. Kötüye varmayacaktır bence. Belki görmeyi bilenler için berrak bir ışık dolu cam bir kap gibi olur." "Çok iyi görünüyorsun," dedi yüksek sesle. "Elrond'a danışmadan sana özet halinde bir hikaye anlatmayı göze alıyorum. Ama haberin olsun, çok kısa anlatacağım. Sonra da tekrar uyuman gerekiyor. Anlayabildiğim kadarıyla olan şu. Sen kaçmaya başlar başlamaz süvariler doğru sana yöneldiler. Artık atlarının rehberliğine ihtiyaçları yoktu. Onların dünyasının eşiğinde olduğun için onlara görünür olmuştun. Aynı zamanda yüzük de onları çekiyordu. Arkadaşların sıçrayıp onların yolundan çekildi. Yoksa ezileceklerdi. Seni beyaz at da kurtaramazsa hiçbir şeyin kurtaramayacağını biliyorlardı. Süvariler onların yetişemeyeceği kadar hızlı ve savaşamayacakları kadar kalabalıktı. Yaya olarak Glorfindel ile Aragorn bile dokuzuna birden karşı koyamaz. Yüzük tayfları rüzgar gibi geçip gidince arkadaşlarının arkalarından koştular. Geçite yakın bir yerde yolun yanında birkaç bodur ağaçla önü örtülmüş küçük bir oyuntu vardı. Orada aceleyle bir ateş yaktılar. Çünkü Glorfindel, süvariler nehri geçmeye kalkışırsa bir taşkının geleceğini biliyordu. O zaman nehrin o tarafında kalan süvarilerle onun ilgilenmesi gerekecekti. Sel taşkını başlar başlamaz ileri fırladı. Arkasından da ellerinde alevli odunlarla Aragorn ve diğerleri geliyordu. Ateş ve su arasında kalıp bir de karşılarında gazap içinde ayan beyan bir elf beyi görünce süvariler yılgınlığa düştü. Atları da deliye döndü. Üçü taşkının ilk sularına kapılıp gitti. Kalanlar da atları tarafından suya savrulup mağlup oldular. "Peki bu kara süvarilerin sonu mu olmuş oluyor?" diye sordu Frodo. "Hayır," dedi Gandalf. "Atları telef olmuş olsa gerek. Atsız kalınca onlar da sakat sayılır. Fakat yüzük tayflarının kendileri kolay kolay yok edilemez. Maamafi, şimdilik onlardan korkmamıza lüzum yok. Arkadaşların taşkından sonra nehri geçip senin altında kırık bir kılıçla yüzük oyunu nehir kıyısında yatar durumda bulmuşlar. At başucunda nöbet tutuyormuş. Bembeyaz ve buz gibiymişsin. Ölüp gittin, hatta belki daha da kötü bir şey oldu sanmışlar. Elrond'un halkı seni ağır ağır Ayrık Vadi'ye doğru taşırlarken buldu onları." "Taşkını kim yaptı?" diye sordu Frodo. "Elrond'un emriyle oldu," diye cevap verdi Gandalf. "Bu vadideki nehir onun hükmü altındadır ve hayat memat halinde geçidi kapatması lazım gelirse sular kızgınlıkla kabarır. Yüzük tayflarının başı atını suya sürdüğü anda taşkın da salıverildi. Övünmek gibi olmasın, ben de bir iki hususi ilavede bulunmadım değil hani. Dikkatini çekmemiş olabilir ama dalgalardan bir kısmı üzerinde parlak beyaz bilincileri olan büyük beyaz atlar biçimindeydi. Ayrıca bir sürü de gümbür gümbür yuvarlanan kaya vardı. Acaba haddinden fazla şiddetli bir gazabı mı serbest bıraktık? Taşkın çığırdan çıkar da hepinizi sürüp gider mi diye bile korktum bir an için. Dumanlı dağların karlarından eriyip gelen sular hayat dolu oluyor." "Evet, şimdi hatırlamaya başladım," dedi Frodo. "O muazzam çağıltı. Arkadaşlarımla, düşmanlarımla hep birlikte boğuluyorum zannetmiştim. Ama artık emniyetteyiz." Gandalf çabucak Frodo'ya bir baktı. Fakat Frodo gözlerini kapatmıştı. "Evet, şimdilik hepiniz emniyettesiniz. Yakında Bruinen geçidindeki zaferi kutlamak için ziyafet ve şenlikler olacak. Hepiniz de baş köşede yer alacaksınız." "Harika," dedi Frodo. "Elrond ve Glorfindel gibi büyük beylerin tabii yol gezerinde bu kadar zahmete girip bana böyle iyi davranmalarını Fevkalade bir şey. Böyle davranmaları için birçok neden var, dedi Gandalf gülümseyerek. Geçerli nedenlerden biri benim. Bir diğeri de yüzük. Sen yüzük taşıyansın. Ayrıca yüzük bulan Bilbo'nun da varisisin. Sevgili Bilbo, dedi Frodo uykulu uykulu. Kim bilir nerelerdedir. Keşke burada olup bunları duyabilseydi. Nasıl da gülerdi. İnek ayın üzerinden atladı. Hele o zavallı yaşlı troll. Sözü biter bitmez derin bir uykuya daldı. Frodo artık denizin doğusundaki son sıcak yuvada emniyetteydi. Bilbo'nun da uzun süre önce kaydetmiş olduğu gibi ister yemek yiyip uyumaktan, ister masallardan, şarkılardan hoşlanın, ister oturup düşünmeyi yeğleyin, ister hepsinden biraz olsun deyin, burası mükemmel bir evdi. Sadece orada bulunmak bile yorgunluk, korku ve keder için bir tedavi sayılırdı. Akşam yaklaşırken Frodo tekrar uyandı ve artık dinlenmeye veya uykuya ihtiyacı olmadığını fark etti. Canı yemek içmek, sonra da galiba şarkı ve hikayeler dinlemek istiyordu. Yataktan çıktı ve kolunu da yine neredeyse eskisi kadar kullanabildiğini keşfetti. Yeşil kumaştan tam üstüne göre temiz giysiler bir kenarda onu bekliyordu. Aynaya bakınca hatırladığından çok daha ince bir görüntüsü karşısında şaşırıp kaldı. Aynadaki görüntü Bilbo'nun Shire'da amcasıyla yürüyüşlere çıkan genç yeğenine çok benziyordu. Ama ona bakan gözlerinde düşünceli bir ifade vardı. Evet, aynadan dışarı son göz atışından beri az şey görmedin, dedi kendi aksine. Ama şimdi sırada sevinçli bir vuslat var. Kollarını uzatarak ıslıkla bir hava çalmaya başladı. Tam o anda kapı çalındı ve Sam girdi içeri. Frodo'ya koştu. Beceriksiz ve utangaç bir halde sol elini yakaladı. Eli hafifçe okşadı. Sonra kızararak çarçabuk başını çevirdi. Hayrola Sam, dedi Frodo. Sıcak, dedi Sam. Elini diyorum yani Bay Frodo. O uzun geceler boyu öyle soğuktu ki. Ama şimdi bayram vakti diye bağırarak yeniden o yana döndü. Gözleri parlıyor, olduğu yerde hoplayıp zıplıyordu. Seni ayakta ve kendinde görmek ne hoş beyim. Gandalf aşağı inmeye hazır mıymışsın bir bakayım diye yolladı beni. Ben de şaka yapıyor sandıydım. Hazırım, dedi Frodo. Hadi gidip bizim ötekileri bulalım. Seni onlara götüreyim beyim, dedi Sam. Çok büyük bir ev bura. Çok da acayip. Hep bulup öğrenecek bir şeyler oluyor. Köşeyi dönünce neyle karşılaşacağım belli değil. Hele elfler beyim. Orada elfler, burada elfler. Kimisi krallara benziyor, korkunç ve muhteşem. Kimisi çocuk gibi şen. Ya o müzik, o şarkılar? Gerçi buraya geldiğimizden beri dinlemeye ne vaktim ne de gönlüm olduğundan değil ya işte. Fakat buranın usullerini öğrenmeye başladım. Neler yaptığını biliyorum Sam, dedi Frodo. Onun koluna girerek. Fakat bu gece eğlenenin çektiği kadar dinleneceksin. Haydi şu köşelerde kılavuzluk et bana. Sam onu birkaç koridordan geçirip bir sürü merdivenden indirdikten sonra nehrin dik kıyısına yukarıdan bakan yüksek bir bahçeye çıkarttı. Frodo arkadaşlarını evin doğuya bakan yanındaki bir sundurmada oturur buldu. Aşağıdaki vadiye gölgeler düşmüştü. Fakat ta yukarılardaki dağların çehrelerinde hala ışık vardı. Hava ılıktı. Akan ve dökülen suyun sesi gürül gürül geliyordu. Ve sanki yaz hala Elrond'un bahçelerinde oyalanırmış gibi gece ağaçların ve çiçeklerin belli belirsiz kokularıyla doluydu. Yaşasın diye bağırdı Pippin ayağa fırlayarak. İşte soylu kuzenimiz. Yüzüğün efendisi Frodo'ya yol açın. Sus, dedi Gandalf sundurmanın gerisindeki gölgeler içinde. Kötü şeyler bu vadiye gelemez ama yine de onların adını almamak lazım. Yüzüğün efendisi Frodo değil. Gücü yeniden tüm dünyaya yayılmakta olan Mordor'un kale kulesinin efendisidir. Biz bir kalede oturuyoruz. Dışarıları ise kararmakta. Gandalf da böyle neşeli şeyler söyler oldu, dedi Pippin. Benim hale yola girmem gerektiğini düşünüyor. Fakat her nedense burada gam kasavet yapmak mümkün değil adeta. İçimden şarkılar söylemek geliyor da duruma uygun bir şarkı bulamıyorum. Benim de içimden şarkılar söylemek geliyor, diye güldü Frodo. Ama şu anda bir şeyler yiyip içmeyi daha çok istiyorum. Bu dediğin hemen hallolur, dedi Pippin. Her zamanki kurnazlığını bir kez daha göstererek tam yemek vaktinde kalktın. Yemekten de öte bir şölen, dedi Merry. Gandalf senin iyileştiğini bildirir bildirmez hazırlıklar başladı. Daha sözünü ancak bitirmişti ki çalan bir sürü çıngırağın sesiyle büyük salona çağrıldılar. Elrond'un evinin büyük salonu baştan başa doluydu. İçeridekilerin çoğunluğu elflerden oluşuyordu. Fakat diğer halklardan konuklar da vardı. Elrond adeti üzere bir yükselti üzerindeki uzun masanın en ucunda büyük bir koltukta oturuyordu. Bir yanına Glorfindel, bir yanına da Gandalf oturmuşlardı. Frodo onlara merakla baktı. Çünkü bunca hikayede ismi geçen Elrond'u ilk görüşüydü bu. Ayrıca onun sağında oturan Glorfindel'in, hatta solunda oturan ve Frodo'nun çok iyi tanıdığını zannettiği Gandalf'ın bile bakur ve kudretli beyler oldukları apaçık anlaşılıyordu. Gandalf diğer ikisine göre daha kısa boyluydu. Ama uzun ak saçları, ortalığı süpüren gümüş sakalı ve geniş omuzlarıyla kadim efsanelerin bilge kralları gibi görünmekteydi. İhtiyar yüzünde kocaman karlı kaşları altındaki kara gözleri aniden alev almaya hazır kömür parçaları gibi ışıl ışıldı. Glorfindel uzun boylu ve dimdikti. Saçları pırıl pırıl altın renkli, yüzü güzel, genç, korkusuz ve neşeliydi. Gözleri parlak ve keskindi. Sesi müzik gibiydi. Alnında bilgelik, ellerinde kuvvet vardı. Elrond'un yüzü zamandan muaf gibiydi. Ne yaşlı ne gençti. Fakat kimi mutlu kimi mutsuz bir sürü anı yazılıydı bu çehrede. Saçları alacakaranlığın gölgeleri gibi karaydı. Başını ince gümüş bir halka süslüyordu. Gözleri berrak bir akşam misali griydi ve içlerinde yıldız ışıklarına benzer bir ışık vardı. Hem nice kış mevsimiyle taçlanmış bir kral gibi saygıdeğer hem de gücünün doruğundaki tecrübeli bir savaşçı gibi dinç duruyordu. Ayrık Vadi'nin hükümdarı ve gerek elfler gerekse insanlar arasında kudretli biriydi. Masanın orta bölümünde duvardaki kumaş gergiler önüne yerleştirilmiş üzeri tenteli bir koltuk vardı ve burada bakmaya kıyılamayacak güzellikte bir hanım oturuyordu. Kadınlık haliyle Elrond'a o kadar çok benziyordu ki Frodo onun yakın bir akrabası olduğunu tahmin etti. Gencecikti kadın ama sanki değildi de. Kara saçlarının örgülerine kır değmemişti. Beyaz kollarıyla berrak yüzü kusursuz ve düzgündü. Yıldızların ışığıydı bulutsuz bir gece gibi gri parlak gözlerinde görülen. Yine de bir kraliçe gibi duruyordu. Yılların getirdiği nice şeyi tanımış gibi bakışlarında düşünce ve bilgi vardı. Alnının üstünde başı beyaz beyaz pırıldayan, küçük taşlarla örülmüş gümüş dantelden bir kep ile örtülüydü. Fakat yumuşak gri giysisinde gümüş yapraklı bir kemerden başka süs yoktu. O güne dek pek az ölümlünün görmüş olduğu kişiyi işte böyle gördü Frodo. Elrond'un kızı Arwen'di bu. Onda Lúthien'in çehresinin yeniden dünyaya geldiği söylenirdi. Ona Undomiel derlerdi. Çünkü halkının akşam yıldızıydı. Uzun zamandır anne tarafının dağların arkasındaki ülkesinde Lórien'de bulunuyordu. Baba evi Rivendel'e daha yeni dönmüştü. Fakat erkek kardeşleri Elladan ile Elrohir orada değildi. Gene Rivendel dışında bir maceraya atılmışlardı. Çünkü annelerinin ork inlerinde çektiği azabı hiç unutmaz, kuzey kolcularıyla birlikte sık sık uzaklara sürerlerdi atlarını. Yaşayan bir şeyde böylesi bir güzellik ne görmüştü ne de hayal etmişti Frodo. Elrond'un sofrasında bu kadar ulu ve bu kadar güzel kişiler arasında kendisine de yer verdiklerine hem şaşırıyor hem de utanıyordu. Ona uygun bir sandalyede birkaç minder üzerinde oturmakta olduğu halde kendini çok küçük ve yakışıksız hissetti. Fakat bu duyguları hemencecik kayboldu. Şölen neşeli, yiyecekler de açlığının tüm arzularını karşılayacak zenginlikteydi. Yeniden etrafına baktığında, hatta yanında oturanlara nihayet bir göz attığında epey bir zaman geçmişti. İlk önce arkadaşlarını arandı. Sam beyine hizmet etmek için yalvarmıştı. Ama bu seferlik kendisinin de şeref konuğu olduğunu söylemişlerdi ona. Şimdi Frodo yükseltiye yakın yan masalardan birinin yukarı ucunda Pippin ve Merry ile oturmakta olan Sam'i görebiliyordu. Yol gezerden eser yoktu. Frodo'nun hemen sağında önemli birine benzeyen zengin giysili bir cüce oturmaktaydı. Çatallı, uzun sakallı, neredeyse kar beyazı giysileri kadar beyazdı. Belinde gümüş bir kemer takılıydı. Boynunda da gümüş ve elmaslardan yapılmış bir zincir sallanıyordu. Frodo ona bakabilmek için yemeğini bıraktı.